Ayrım 8, Yüzler ve Maskeler, Eduardo Galeano, sayfa 74. Kızılderililer dans ederek cennetin görkemini kutluyorlar. Kuzco'dan çok uzaklarda İsa'nın üzgünlüğü Tepehua Kızılderililerinin de içine işlemiştir. Yeni Tanrı Meksika'ya geldiğinden beri Tepehualar bir bandoyla kiliseye giderek danslar, kostümlü oyunlar, nefis tamalelerle güzel içkiler sunuyorlardı. Ama hiçbir şey ona mutluluk vermiyordu. İsa sakalını göğsüne bastırmış, acı çekip duruyordu. Bu böyle sürüp gitti. Tepehualar ihtiyarlar dansını icat edinceye değin. Bu dansı masklı iki adam yapar. Biri ihtiyar kadın, öteki de ihtiyar adamdır. İki ihtiyar armağan niyetine sepette karides taşıyarak deniz kıyısından gelir. Yaşlılığın büktüğü belleriyle tüy süslü bastonlara dayanarak San Pedro kentinin içinden geçerler. Sokaklarda kurulmuş sunaklara gelince durur, şarkıcının söylediği ezgiye ve çalgıcının kaplumbağa kabuğunda çaldığı havaya uyarak dans ederler. Civelek ihtiyar kadın kalça kıvırarak kendini buyur eder, sonra kaçıyormuş gibi yapar. İhtiyar adam peşinden koşarak onu arkadan yakalayıp kucaklar, omuzuna kaldırır. İhtiyar kadın kahkahadan kırılarak bacaklarını havada sallar. Bastonuyla kendini savunuyormuş gibi yapar ve eşinin bedenini neşeyle mıncıklar. İhtiyar adam da seyircilerin alkışları arasında sarsak adımlarla koşup kahkahalar atarak kadını mıncıklayıp durur. İhtiyarların cilveleştiğini gördüğünde İsa başını kaldırdı ve ilk olarak güldü. Şimdi de Tepehualar onun hatırına bu edepsiz dansı her yaptıklarında İsa gülüyor. İsa'yı hüzünden kurtarmış olan Tepehualar çok eski zamanlarda Vera Cruz Dağı'nın yamaçlarında pamuk yumakçıklarından yaratılmışlar. Gün doğuyor diyecekleri yerde Tanrı geldi derler. 1781 Chincheros Puma Kahua. Orta yerde Montserrat'ın kutsal bağ kilesi ışıldıyor. Mateo Garcia Puma Kahua diz çökmüş şükranlarını bildirmekte. Arkasındaki alayda karısıyla bir grup arkadaşı ve birkaç komutan görülüyor. Puma Kahua İspanyol tarzında giyinmiş yelekle ceket, tokalı kundura. Geride savaş yapılmakta, oyuncağa benzer minik askerlerle toplar. Puma Kahua yani Puma ejderha Tupac Amaru'yu yeniyor. Üste Veni Vidi Vici yazılı. Atsız ressam aylar süren çalışmadan sonra tabloyu bitirmiştir. Chincheros kentindeki kilisenin kapısının üstünde Puma Kahua reisin Tupac Amaru'ya karşı verdiği savaşta şanını ve imanını ölmezleştirecek olan imgeler gözüküyor. Kendisi de İnkaların soyundan gelen Puma Kahua'ya İspanya kralı bir madalya ve Cuzco Piskoposu'nun bir mutlak endülijans sertifikası vermişlerdir. 1781 La Paz, Tupac Katari. O yalnızca kendi halkının dili olan Aymara dilini konuşabilirdi. Kendisini ve karısını henüz Bolivya adını almamış olan bu yerlerin genel varisi ilan etmişti. Karargahını bir çukurda gizli olan La Paz kentine yukarıdan bakan tepelerde kurdu ve kenti kuşattı. Topallayarak yürüyordu ve şimdiden derin çizgileri olan o genç yüzünde derinlerden bakan gözleri olağanüstü bir ışıkla parıl parıldı. Siyah kadifeler giyiyor, buyruklarını bastonuyla veriyor, mızrağıyla savaşıyordu. Kendisini lanetleyen ayinler düzenlediğinden kuşkulandığı papazların kellesini uçurtuyor, casus ve hainlerin kollarını kesiyordu. Julian Apaza, Tupac Katari olmazdan önce kiliselerde hizmet görevlisi olarak çalışmış, fırıncılık yapmıştı. Karısı Bartolina Sisa ile birlikte 40 bin Kızılderili'den kurduğu ordu, şimdi Buenos Aires'ten genel valinin yolladığı askerlere geçit vermiyordu. Uğradığı yenilgi ve kıyımlara karşın Tupac Katari ele geçirilemiyordu. Geceleri yol aldığı için bütün kuşatma ve kıstırma girişimlerinden yakayı sıyırıyordu. Ta ki İspanyollar Titicaca gölünün kıyısındaki Acacachi kentinin valiliğini onun en yakın arkadaşı olan ve uslu sanıyla bilinen Tomas Inca Lipe'ye verinceye değin. 1782 La Paz, isyancı kadınlar. Yeni dünyanın tanrıya ve krala armağan olarak kurulan İspanyol kentlerinin yoğrulmuş topraktan oluşma kocaman yürekleri vardır. Her kentin ana meydanlığında dar ağacıyla hükümet konağı, katedralle hapishane, adliye binasıyla pazar yeri bulunur. İnsanlar bu ana plazada dar ağacıyla havuzun çevresinden dolanarak piyasa yaparlar. Bu istihkamlı garnizon plazasından şövalyeler de geçer, dilenciler de, gümüş mahmuzlu süvariler de geçer, yalın ayak köleler de. Ruhlarını kutsal ayine taşıyan sofu hanımların yanı sıra şiş karınlı toprak testilerde çika taşıyan kızıldirliler de geçer. Bugün La Paz'ın ana plazasında bir gösteri var. Yerel başkaldırının lideri olan iki kadın kurban edilecekler. Tupac Katari'nin karısı Bartolina Sisa, boynundaki iple bir atın kuyruğuna bağlanmış olarak hapishane kapısından çıkıyor. Tupac Amari'nin kız kardeşi Gregoria Apaza merkep sırtında getiriliyor. İkisinin de sağ ellerinde asa gibi tuttukları çomaktan yapılma birer haç, başlarında da dikenlerden örülme bir taç var. Önleri sıra giden köleler yerleri dallarla süpürüp temizliyor. Bartolina ile Gregoria plazada birçok kereler dönüyor ve onları kızılderili kraliçe diye alaya alanların kahkahalarıyla taşlarına göğüs gererek infaz saatinin çalmasını bekliyorlar. İdam hükmüne göre kesik başlarıyla elleri yöre illerinde gezdirilerek halka gösterilecektir. Güneş, ihtiyar güneş de törende hazır bulunur. 1782 Guaduas Camlaşmış gözlerle. Tahta bir kafesin içinden Jose Antonio Gala'nın kafası Karaala kentini süzüyor. Doğum yeri olan Karaala'da onun sağ ayağını teşhir ediyorlar. Bir eli Socorro plazasındaki bir direğe çivilenmiştir. Sömürge sosyetesinin kreması dik başlılık günahından pişmanlık getirmiştir. Bu zengin kreoleler İspanyol kralına boyun eğip vergi ödemeyi sürdürerek Gala'nın tıpkı o gazap günlerindeki Tupac Amaru ve Tupac Katari gibi canlandırıp yaydığı veba salgınından uzak kalmayı yeğliyorlar. Ayaklanan halk tabakasının başkomutanı olan Galan kendi silah arkadaşları tarafından satılmış ve ele geçirilmiştir. Uzun bir izleyişten sonra yanında son kalan 12 adamıyla birlikte bir kulübede kıstırılıyor. Don Antonio Caballero y Gongora, o kurumlu başpiskopos Gala'nın kafasını kesen kılıcı kendi eliyle bilemiştir. Öylesine umdurucu ve bir o kadar aldatıcı olan barış antlaşmasını ateşe atarken haşmetli kişi, bu kinci aşağı tabaka adamının rezilliklerine ekleyecek rezillik arıyor. Galan yalnızca bir isyancı olarak değil, çok aşağı tabakadan gelme bir adam ve kendi kızının sevgilisi olarak öldürülüp cesedi dört atın kuyruğuna bağlanarak parçalanıyor. Başpiskoposun iki tahtı vardır artık. Dinsel konumuna ek olarak Bogota'nın başvalilik ünvanını da kazanmıştır. 1782 Sikuani Bu lanetlenmiş at. Diego Cristobal, Tupac Amaru'nun birinci göbekten kardeş çocuğu olan ve Peru'daki savaşını sürdüren reis bir barış anlaşması imzalamıştır. Boynu boyunca yere kapanarak Diego Cristobal krala bağlılık yemini ediyor. Sürü sürü kızılderili dağlardan inerek silahlarını bırakıyorlar. Polis müdürünün düzenlediği şölende kadehler neşeyle kaldırılıyor. Piskopos bir şükran ayini yönetiyor. Lima'daki genel vali bütün evlerin 3 gün 3 gece aydınlatılmasını buyuruyor. Aradan daha 1,5 yıl geçmeden Cusco'nun mutluluk plazasında cellat, Tupac Amaru'nun bu kardeş çocuğunu dar ağacında sallandırmadan önce etlerini kızgın maşayla koparacaktır. Diego Cristobal'in annesi de asılacak ve cesedi 4 atın kuyruğuna bağlanarak parçalanacaktır. Yargıç Francisco Diaz de Medina'nın verdiği karara göre Tupac Amaru'nun lanetlenmiş adının yerliler arasında uyandırmış olduğu büyük kargaşa ve etki dikkate alınınca onun tohumundan ya da soyundan gelme herhangi birinin hayatta kalması ne tanrı ne de kral indinde uygun görülemez. 1783 Panama City Ölüm aşkı uğruna Tan attığından beri toprak dumanı tüterek su dileniyor. Canlılar da sığınacak gölge arayarak yelpazeleniyorlar. Bu sıcak canlıların iliğini kurutuyorsa yelpazeleri olmayan ölülere ne yapmaz ki? Önemli ölüler kiliselerde yatıyor. Kastiyle mesalarında gelenek bunu buyurmuş ya, Panama'nın bu kızgın topraklarında da illa böyle olacak. İnançlılar gömüt taşları üstünde duruyor ya da diz çöküyorlar ve aşağıdan ölüm onlara fısıldıyor. Yakında seni almaya geleceğim. Ne var ki gözlere yaş getiren şey ölüm korkusu ve umarsız yitimlerin acısından çok çürüyüp bozulmanın leş kokusudur. Sebastian Lopez Ruiz doğa incelemeleri yapan bu bilge adam bir rapor yazarak oraların bu geleneğinin buralarda kamu sağlığı için ölümcül tehlike taşıdığını ve Panama ekabirlerini uzak bir mezarlığa gömmenin daha sağlıklı olacağını belirtiyor. Sonunda aldığı yanıt özetle ölülerin kilisede saklanmasının yerinde bir şey olduğu ve bu işlerin nasıl gelmişse öyle gideceği yolundadır. 1783 Madrid, insan elinin hakkı veriliyor. Borazanlar dört bir yana İspanya kralının insan eline saygınlığını geri vereceğini ilan ediyor. Bugünden başlayarak eliyle çalışan kişiler soyluluk payelerini yitirmeyecekler. Kral çalışkanlığın çalışan içinde ailesi içinde onursuzluk sayılamayacağını, her türlü emeğin ve zanaatın İspanyolluğa layık olduğunu buyuruyor. Üçüncü Charles iktidarının çağı yakalamasını istemektedir. Başbakanı Campomanes endüstriyi ve halk eğitimini geliştirmek, tarımda reform yapmak düşleri kurmaktadır. Amerika'da gerçekleştirdiği büyük emperyalist başarıdan İspanya'ya yalnızca şan ve şeref düşmekte, parayı öteki Avrupa krallıkları toplamaktadır. Sömürgelerin gümüşü İspanya'nın üretmediği malların bedelini ödemeyi daha kaç zaman sürdürecek? İspanyol tekelinin ne anlamı kalıyor? Kadiz limanından yüklenen ürünler İngiliz, Fransız, Felemenk ve Alman olduktan sonra İspanya'da keşişler kadar bol bulunan soylu şövalyelerin elleri ancak İspanya için ölmeye ve öldürmeye yarıyor. Bu kişiler meteliksiz de kalsalar burunlarını kırıp şan ve şereften başka herhangi bir şey üretmiyorlar. Uzun yıllar önce bu eller işlemeyi unutmuş, tavuk kanatlarının uçmayı unutmuş olduğu gibi. 1785 Mexico City. Avukat Villarroel Pulque meyhanesine karşı. Bütün Pulque meyhaneleri zinaların, ırza geçmelerin, yan kesiciliğin, hırsızlığın, cinayetlerin, kavgaların, bıçaklamaların ve başkaca suçların üretildiği yuvalardır. Bu yerler erkeklerle kadınların en iğrenç birer cehennem ifritine dönüştükleri birer tiyatrodur. Dudaklarından en ayrıntılı ayıp sözler, en pis laflar dökülür ve öylesine edepsiz, adi, yüz kızartıcı ve kışkırtıcı şeyler söylerler ki en ahlaksız kimseler bile dünyanın bu en kokuşmuş, en iğrenç içkisiyle başları dönmemiş olsa böyle konuşamazlar. Bütün bunlar yargıçlarımızın savsaklığıyla hoşgörüsünün bir sonucudur. Yargıçlarımız köpekler gibi sokaklarda yatan, kendileri kadar sarhoş bir arabacı tarafından çiğnenmek tehlikesine açık olan ve nitekim çok zaman bu talihsiz durumda öteki dünyayı boylayan kadın ve erkeklerin görüntüsü karşısında dehşete düşmemektedirler. Pulque Meyhanesi. Genel vali Pulque içkisini Mexico City'den dışarı attığında sürgün kentin kenar mahallelerinde barınak buldu. Ey yeşil bitkilerin içkisi! Kent eteklerindeki meyhanelerde meyhanecinin o koca fıçılarla hevesli kupalar arasında mekik dokuması hiç bitmezken sen serseme çeviriyorsun beni, öldürüyorsun, dört ayak üstünde yürütüyorsun. Bir köşede yeni doğmuş bir bebe ağlar, bir başka köşede sızıp kalmış bir ihtiyar uyku çeker. Dışarıda demir halkalara bağlanmış merkepler, atlar, dövüş horozları bekleye bekleye yaşlanır giderler. İçeride parlak renkli fıçıların üstünde meydan okuyucu adlar yazılıdır. Uzatma, çabuk iç beni. Güçlülerin içkisi. Yiğidim benim. İçeride kanun diye bir şey yoktur, ne de zaman kavramı. Toprak zeminde zarlar yuvarlanıp çiçek bezeli kumar kartları fıçı üstlerine çarpılır. Delinin biri şen bir arp sesine uyarak şarkı söylerken ötekileri çift çift olup dans ederek yerden toz kaldırırlar. Bir keşiş bir askerle çene çalmaktadır. Asker bir katırcıya gözdağı verir. Zorluyumdur ben ha, yaman zorluyumdur. Ve göbekli meyhaneci araya karışır. Birer tane daha ister misiniz? Pulkuve. Pulkuya belki de Kızılderililere eski tanrılarını geri getiriyordur. Kızılderililer bu içkiyi onlara sunarlar. Yere ya da ocaktaki ateşe serperek kupalarını yıldızlara kaldırarak. Belki de tanrıların bir zamanlar Mayahuel ananın 400 memesinden emdikleri Pulkuya olan susuzlukları hiç kanmaz. Ve belki de Kızılderililer dayanıklı olmak ve öç almak için içiyorlardır. Unutmak ve unutulmak için içtikleri kesin. Piskoposlara bakılırsa Pulkuya tembellikle yoksulluğun sorumlusudur. Puta tapmayı ve başkaldırıyı kışkırtır. Kralın temsilcilerinden biri barbar bir halkın barbar huyu diyor. Bu ağır Maguey şarabının etkisi altında çocuklar babalarını, kullar efendilerini yatsır diye ekliyor. Maguey ağacı. Yeşil mızraklarla donanmış olarak Maguey ağacı kuraklıklara ve dolu yağışlarına, Meksika çöllerinin buzdan soğuk geceleriyle azgın güneşlerine karşı koyar. Pulkuve Maguey'den elde edilir, emziren ağaçtan. Maguey'den hayvan yemi evlerin damları için kereste ve kiramit, çit direkleri ve yakacak odun da çıkar. O etli yapraklarından urgan, kese, hasır, sabun ve kağıt, dikenlerinden de iyi iğne olur. Maguey ağacı ancak öleceği zaman çiçek açar, veda edercesine yarılır ve çiçek verir. Belki yelken direği, belki de penis olan uzun dik bir sap, Maguey'in bağrından fışkırarak sayısız sarı çiçek öbekleri arasında göğe doğru uzanır. Sonra o kocaman sap kopar ve onunla birlikte Maguey ağacı da kökünden sökülerek devrilir. Çorak Mezquital Vadisi'nde çiçek açmış Maguey ağacı görmek olağan dışıdır. Koca sap daha yeni fışkırmaya başlarken Kızılderililer ağacı sünnet ederek yarayı aşağı doğru açarlar ve böylece Maguey ağacı susuzluğu gideren, doyuran, avutan Pulkuve sıvısını dışarı salar. Kupa. Meksikalı çömlekçinin uzun bir tarihçesi vardır. Hernán Cortés'den 3000 yıl önce onun elleri toprağı kaplara ve insan figürlerine dönüştürüyor. Ateşte bunları pişirip zamana karşı dayanıklı kılıyordu. Çok daha sonradan Aztekler iyi bir çömlekçinin çamura can verdiğini, yapıtlarını yaşattığını ileri süreceklerdi. Bu eski gelenek gün be gün üreyen şişe, kavanoz, çömlek ve de en çok içki kupalarıyla çoğalarak hala süre gelir. Oaxaca'nın şiş karınlı cilalı kupaları, Chililco'nun alçak gönüllü ufak kupaları, Toluca'nın kara gözyaşları döken kırmızım trak kupaları, pişmiş balçıktan yapılma kupa, fiestalarla mutfakların demirbaşı, mahpuslarla dilencilerin yoldaşıdır. Toprak kupa kristal kadehin burun kıvırdığı Pulkuve'yi alıp kabul eyler ve sevdalıların başlıca armağanıdır. Ben ölünce kadınım, toprağımı al. Kupa yapıp üzerine şu yazıyı yaz. Susayınca dudağına götür beni. Islanırsa dudağın, şunu bilesin ki, erkeğindir sana öpücük veren. 1785 Mexico City. Sömürge döneminde hikaye. Meksika Genel Valisi Matias de Galvez yerli işçileri kayıran yeni bir ferman kaleme alıyor. Kızılderililere hakça ücret ve iyi bir yiyecek verilip doktor bakımı sağlanacak. Öğleyin 2 saat dinlenebilecekler ve istedikleri zaman işverenlerini değiştirebileceklerdir. 1785 Guanajuato. Rüzgar canının istediği yere eser. Duru hava içinde bir ışık uçurumu açılıyor ve sıra dağların kapkara duvarları arasından çöl ışık saçıyor. Çölde parıldayan kubbe ve kulelerle Meksika'nın maden kasabaları yükseliyor. Valinin başkenti kadar kalabalık olan Guanajuato bunların en seçkinidir. Maden sahipleri kiliseye bir dilenciler sürüsünün izlediği tahtrevanlarla gidiyorlar. Labirenti andıran daracık yollardan geçerek. Öpücük yolu, kaydırak yolu, dört rüzgar yolu. Zamanın adımlarıyla cilalanmış taşların arasında otlar ve hayaletler bitiyor. Guanajuato'da yaşamı kilise çanları düzenleyip şans yönetiyor. Kaypak parmaklı esrarengiz jokerin biri dağıtıyor kartları. Burada insan nereye gitse altına gümüşe basar diyorlarsa da her şey toprağın altında yılan gibi kıvrılıp bükülen ve kendilerini akıllarına esleyince verip saklayan damarlara bağlıdır. Dün şanslı bir beyefendi yüzüne gülen talihi kutlayarak herkese en iyisinden şarap sundu. Para verip flüt çaldırttı, serenat söyletti. Pahalı kambray dantelli, kadife pantolon, ipek lame ceket. Hollanda işi çamaşır satın aldı. Oysa bugün onu bir günlüğüne kral yapan gümüş damarı hiç iz bırakmadan yoklara karışmış bulunuyor. Bir yandan yerlilerin yaşantısı şansa bağlı değil. Alaşım fabrikalarında civa solumak onları ömür boyu titrek ve dişsiz bırakıyor. Madenlerdeki katil tozlarla zehirli dumanları içlerine çekmekten göğüsleri çatlıyor. Kimi zaman patlayan toz bombaları onları parçalayıp tuzla buz ediyor. Kimi zaman taş yüklenerek madene indiklerinde ya da onlara küçük at diyen işçi başlarını sırtlarında taşıyarak madenden yukarı çıkarlarken ayakları kayıp boşluğa düşüyorlar. 1785 Guanajuato Gümüş Portre. Çırpınan yelpazelerin diliyle konuşarak hanımlar gölgeli bahçelerde çene çalıyorlar. Adamın biri kilise duvarına işiyor. Güneşte oturmuş iki dilenci birbirini bitliyor. Taş bir kemerin altında kocaman bir pelerine bürünmüş seçkin bir doktor insan haklarından konuşuyor. Bir keşiş önüne çıkan ay yaşlara, orospu ve kopuklara sonsuz lanetler okuyarak yoldan geçiyor. Kentin biraz dışında toplayıcılar ellerinde kementlerle kızılderili avlıyor. Guanajuato, Potosi'yi tahtından indireli çok olmuş. Dünyanın gümüş kraliçesi emeğe doymuyor. İşçiler bu özgür ücretler ömür boyu borç tutsağı olduklarından para yüzü görmüyorlar. Çocuklarına miras olarak bu borçlar kalacak. Sonra işkence, hapis ve açlık korkusu ve eski ve yeni bir sürü tanrı. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 83.